yaz boyunca ve birkaç hafta da devam edecek. Biz benzersiz benzetmeler diye bir vaazlarımız var. İsa Mesih'in anlattığı benzetmeler, misaller. Biz onların üzerine çalışıyoruz ve onlardan bir sürü şeyler öğreniyoruz İsa Mesih hakkında. Ve bugün en küçüklerden biri ama aynı zamanda en keskinlerden birine bakacağız, inceleyeceğiz. O zaman kutsal kitaptan okuyacağım İsa'nın sözleri. Şöyle diyor ve önceden size uyaracağım, bu çok keskin bir benzetme. Şöyle başlıyor. Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da korkunç olur, diyor İsa. Çok ağır değil mi? Yani biz Türkiye'de yaşadığımız için doğal afetler iyice biliyoruz. Daha geçen hafta o yağmur geldi değil mi? Ondan sonra Fatih ilçesinde bayağı seller falan basıldı değil mi? Geçen hafta da büyük depremin 20. senesini anımsadık değil mi? Andık böyle. Yani hamdolsun bugünlerde iyi kurallar var. Yani bir bina inşa etmek istersen kafana göre yapmıyorsun. Belli yasalar, belli kurallar izlemen gerekiyor. Belli hani temeli şu kadar derin olmalı, şu kadar sağlam olmalı diye devlet kontrol ediyor sağ olsun. Yani bu çok önemli bir şey. Ama İsa'nın zamanında öyle kurallar yoktu hiç. Herkes kendi kafasına göre gecekondu tarzı evleri kurardı her yerde. İstediğini yaparlardı. O zaman bir seçenek vardı. Ben ne istiyorum? Hızlı ve iyi bir ev mi? Sağlam bir ev mi? Hangisi inşa etmek istiyorum? Çünkü biz unutmayalım ya, 2019 senesindeyiz şimdi ve bina inşa etmek epeydir uğraşlı, zor ve yorucu bir iş, değil mi? Biz çalışanları, inşaatçıları görüyoruz. Hep terliyorlar, yaz boyunca çalışıyorlar. Ama onların böyle elektrikli, havalı şeyleri var. Yani aletleri var bunu yapmak için. Beton dökmek için büyük araçları var. Ama İsa'nın zamanında her şey elle yapıldı. Makine yoktu, alet yoktu. İsrail, Türkiye'den sıcaktır. O zaman yani bu ilk bakış... Yani ilk bakıyoruz ya tabii ki temelsiz neden yaptı? Aslında gayet mantıklı bir seçenekti. Çünkü bir sürü işten maruz kalmadı. O zaman bir düşünelim bunun üzerine. İki adam lazım. Tamam. O zaman hikayede iki adam var. İkisi de çiftçi. Tamam mı? İkisi de işte yani çok yoğun çalışıyor. Zaten başka bir meslek yoktu onların oturduğu köyde. Ve ikisi evlenmek istiyorlar. Ama hani bizim... Evli kelimesi var ya, evli. O zaman ilk önce bir evin olması lazım. Evli, evlenmek için. Tarımla ilgilendikleri için her şey mevsimsel oluyor. O zaman kışın kar var, toprak tamamen donmuş, hiçbir şey olamıyor. İlkbahar ve sonbahar tarlalarla ilgilenmeleri lazım. İşte yani toprak kazıyorlar, tohumlar ekiyorlar, ondan sonra işte yani büyüyor, hasat topluyorlar. Yani çok zor, ağır işler. O zamanlarda başka bir şey yapamıyorlar. O zaman tek inşa edebildiği zaman yazın. Birkaç ay içinde bir seçenek var. Tamam. Birincisi, iş çok yoğun ve yorgun olduğu halde ilk önce kazıyor. Kaz. Çok kazıyor. Ve Devam et, devam et. Bu yorucu bir iş abi. Kaz, kaz. Evet. İşte toprağa hazır, işte yani ve Kutsal Kitap aslında oradaki toprak bakır gibi diyor. Bakır, hani metal gibi, çok sert, çok sert diyor. Zor, ağır, uğraşlı. Uğraş, uğraş. Güzel, güzel. Belki de iki sene de sürüyor. Belki birinci sene sadece kayaya kadar kazabilir ve taşlarla dolabilir. Ancak ikinci senesinde evin, yani görünür olan kısmını yapabilir. O zaman bu adam niye iki sene boyunca uğraşıyor bu evi inşa etmek için? Diğer adamımız işte toprak zaten bakır gibi, zaten metal gibi. Yani bir şey kolay kolay erimez, bir şey olmaz. O zaman hemen taşlar böyle yığılmaya başlıyor. Hemen ev yapıyor ve evi... Yani tamam, şimdi millet hangisi en akıllı olduğunu düşünür. Bu kişi değil mi? Belki yaz tatilleri gidiyor, belki bir iki hafta içinde bitiyor, ondan sonra tatillere çıkıyor. Bu adam ise çalışıyor. Değil mi? Hiçbir zarar görmeden bu adam kestirme yolunu seçti ve güzel bir evi var. Ve birkaç sene boyunca öyle oldu. Birinci adam boşuna birçok iş yapmış diye düşünüyor. Ama bir gün sel geliyor, yağmur yağıyor ve bu adamın evi çöker. Teşekkür ediyorum. Güzel oyuncularımıza. Tamam mı? Yani biz anladık İsa'nın hikayesini. O zaman benzetme tekrar dönelim ve İsa'nın anlattığı benzetmesinde ne neye benzediğini bir görelim. O zaman tekrar okuyacağım. İsa neden bu benzetme anlattı? Şöyle diyor. Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? İşte bu yüzden bu benzetme anlattı diyor. Sonra benzetmeye bir bakalım. Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da korkunç olur. O zaman bu iki adamın arasındaki farkı nedir İsa Mesih'e göre? Aslında nedir? Birincisi diyor, bana gelen sözlerimi duyup uygulayan kişi. İkincisi, sözlerimi duyup da uygulamayan kişi diyor. O zaman bu her ikisi İsa'nın sözlerini duyuyor. Değil mi? Her ikisi İsa'nın sözlerini duyuyor. O zaman kime söylüyor? Kendisini izleyenlere söylüyor. Bazen bunu okuduğumuzda işte yani imanlı olmayan düşünüyoruz. Oysa değil. İkisi güya iman etmiş. İkisi, hani demek ki ikisi İsa Mesih benim Rabbimdir diyor. Ya Rab, Ya Rab diyorlarmış. Çok korkunç bir net değil mi? İsa Mesih'e iman ediyorum demek yeterli değilmiş. İsa Mesih Rabbimdir demek de yeterli değilmiş. İsa Mesih benim kurtarıcımdır demek yeterli değilmiş. Ne önemli? Söylediklerini yerine getirmek. Yani kısacası İsa Mesih'i ismen mi tamamen mi izliyoruz? İsa Mesih'i ismen mi tamamen mi izliyoruz? Duymak, Kutsal Kitap okumak çok zor ve uğraşlı bir iş değildir. Zor iş nedir? Onu uygulamak, onu yerine getirmek. Hepimiz bunu biliyoruz zaten. Her zaman fırtınalar, seller, denemeler olacaktır. Onlara karşı nasıl direnebiliriz? Ve burada üç adım var diyor. Bana gelen, sözlerimi duyup ve uygulayan. O zaman birincisi İsa'ya gelmemiz lazım. Ona iman etmek, onu izlemek, ona Rabbimdir demek şarttır İsa'ya göre. Onunla bir ilişkiye sahip olmamız lazım. Ama bu yetmez. İkincisi, İsa'nın sözlerini de bilmemiz lazım. İsa'ya duymamız lazım. Bilmezsek, duymazsak nasıl uygulayabiliriz ki? Nasıl yerine getirebiliriz ki? O zaman kutsal kitap okumak, kardeşlerle birlikte öğrenmek, farklı vaazlar dinlemek önemli bir şey. Onun sözlerini bilmemiz lazım. Ama bu da yetmez. İsa'nın sözlerini de benimsememiz ve hayatımıza uygulamamız da gerekli. Asıl zor iş budur, değil mi? Temeli kazan, zavallı hayatı, temeli kazan çok zorlandı, çok terledi. Çok daha zaman aldı temeller kazmak için. O zaman bu benzetmedeki adama benziyorsak hayatlarımız daha zor olacakmış normal insanlardan. Temeli kazmayan insanlardan daha zor, daha uğraşlı ve daha çok terleyeceğiz bizim hayatımızda demek. İsa Mesih'in sözlerini ciddi bir şekilde uygulamaya çalışıyorsak. Ama eninde sonunda sağlam temelin üzerine olduğumuz için seller ve depremler gelince kurtulacağız. Korkmamız gerekli olmayacak. Acaba yeterince yaptım mı, yeterince iyi oldum mu? Yok, korkmamıza gerek yok. Çünkü evimiz sağlam olacaktır. O zaman İsa'nın anlattığı benzetmeye göre ne lazım bizim için? Birincisi, İsa Mesih ile ilişkimiz lazım. İkincisi, İsa'nın sözlerini bilmemiz lazım. Ve üçüncüsü, İsa'nın sözlerini yerine getirmemiz de lazım olacak, diyor. Ama peki, biz lütuf altında değil miyiz? Yani ne yaparsam yapayım Rab beni hayli sever. Onun lütuf altında değil miyiz? Evet, hamdolsun. İsa Mesih koşulsuz, şartsız bir şekilde bizi kurtarıyor. Başka bir kurtuluş yolu yoktur arkadaşlar İsa Mesih dışında. Kendi sözünü böyle diyor. Hamdolsun ama buradaki çalışmamız sevap işlemek gibi değil. Buradaki çalışmamız İsa Mesih'e layık bir şekilde yaşamak anlamına geliyor. Yani onun öğretisini benimsemeye başlamak ve buna bir çaba göstermemiz lazım. Evet, lütuf altındayız. Evet, bazen hatalar yapacağız. Ama gün be gün onun yolunu izledikçe ona daha fazla benzemeye başlayacağız. Onun lütfunu daha yakından anlayacağız artık. Tamam, hikayemiz böyle. Biz anladık değil mi yani bu hikaye? Ama İsa'nın ilk dinleyicileri eski antlaşmayı çok iyi bir şekilde bildikleri için İsa'nın buradaki eski antlaşmadan aldığı resimler ve imalar onlar çok yakından anlarlardı. Biz ise bunlar kaçıyoruz. O zaman eski antlaşmadan sizinle üç hikaye paylaşmak istiyorum. Üç peygamberlik sözü paylaşmak istiyorum. Ki bu hikayede İsa bunlara bahsediyor, bunlara başvuruyor. Ve böylece bu hikaye yeni bir boyut katıyoruz gibi. Çünkü bu hikaye aslında tamam, temel olarak kolay, anlaşılır. Yerine getirmek çok zor ama anlaşılır bir şey. Ama aslında çok daha renkli, çok daha derin bir hikayemiz de var burada. Biraz daha derinlere kazarsak. O zaman bu üç hikaye, birincisi Nuh'un zamanındaki tufan. İkincisi Tanrı'nın yeni tapınağı. Ve üçüncüsü İsa Mesih'in yaratacağı egemenlik. O zaman tufan, tamam belki seller sürekli geliyor, belki hayatımızın farklı farklı denemelerden bahsediyor. Ki Matta'da sellerden bahsediyor. Burada ise tek bir selden bahsediyor. Tek bir sel var. Diyor, sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Ve kutsal kitap düşündüğümüzde aslında tek böyle büyük bir sel veya tufan vardı Nuh'un zamanında. Nuh'un zamanındaki tufan ilginç bir hikaye. Nuh aslında birinci adama çok benzedi. Çünkü Rab onunla konuştu. Dedi ki çölün ortasında koskocaman bir gemi yapacaksın. Ne? Göl yok, su yok hiçbir yerde. Ama Nuh Rab'be sorgulamaktansa yerine getirdi. Millet onunla alay etti. Ama bir gün tufan geldi, yağmurlar geldi ve tek kurtulan Nuh ve ailesiydi. Rabbin sözüne sadık kalan kişiler. O zaman Rab tufan neden gönderdi? Dünyadaki kötülük yok etmek için, yargılamak için. Ki bir gün, İsa Mesih diyor, bir gün ahiret günü, yargı günü yani Nuh tufanın tekrarı gibi olacaktır. O zaman dünyadaki kötülük tamamen yok edilecek ve Tanrı hazırlamakta olan egemenliği tam yerine gelecektir. Yani İsa ne diyor? Büyük bir şey diyor burada. Ahiret gününde kurtulmak isteyen her şey İsa Mesih'e dayalı diyor. Aynen Nuh'un zamanındaki gemi onları kurtardığı gibi ben o gemiyim diyor. Bana girersen, bana iman edersen, benim sözlerimi uygularsan kurtulacaksınız. Benim dışında bir kurtuluş yoktur diyor İsa burada. Ağır ve keskin olduğunu demedim mi başta? Çok zor. Diyor, benim dışında kurtuluş yok İsa Mesih. Tamam, ikinci, eski antlaşmadan gelen ikinci resim, Tanrı'nın yeni tapınak. Yeşaya peygamber, İsa Mesih'ten 700 sene önce şöyle bir peygamberlik söz verdi millete. Egemen Rab şöyle diyor, işte Siyon'a yani Kudüs'te sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek veya eş anlamlı çökmeyecek, utandırılmayacak. Adaleti ölçü ipi, doğruluğu çekülü yapacağım. Yalanlara dayanan sığınağa dolu sürüp götürecek, gizlendiğiniz yerlere sel basacak, diyor. Yani Yahudi, İsa'nın zamanındaki Yahudi düşüncelerine göre burada Yeşaya Kudüs'teki tapınaktan bahsediyor. İşte sağlam bir kayanın üzerine inşa edilen tapınaktan bahsediyor. İyi bir Yahudi olursan kurtulacaksın dediğini düşünüyorlardı. Ama burada İsa Mesih ne diyor? Temel neydi benzetmede? İsa Mesih'in sözlerini yerine getirmek. O zaman İsa diyor, ne diyor? Tapınağa gerek yok. Tek lazım şey ben olduğumu diyor. Yani tapınak neydi? Tanrı'nın insanlarıyla buluştuğu yeriydi. İsa ne diyor burada? Aslında ben tapınaktan büyüğüm. Tanrı'yla buluşmak istersen bana gelmen lazım. Tapınağa değil, İsa Mesih'e gelmemiz lazım. Başka yerde beni gören Tanrı'yı görmüş olur diyor. Hani kısacası ben Tanrı'nın kendisiyim diyor İsa Mesih burada. Sağlam temel olan Tanrı'yım diyor. Wow. Aynı zamanda diyor değerli köşe taşı benim. Yani eski zamanlarda bir ev ya da bir bina inşa etmeye başladığında tek çok önemli bir taş ile başlardı ve bütün bina ona göre yaparlardı. Köşe taşı ismi. İsa Mesih diyor, sizin hayatınızın köşe taşı benim. Hani ben doğru yerdeysem, ben sizin hayatınızın merkez yerindeysem, başka her şey bana göre yapacaksan, binanız sağlam olacaktır diyor. Ve biz hayatımızda buna göre yaşamaya çalışıyoruz imanlılar olarak. Aynı zamanda birazdan göreceğimiz gibi İsa Mesih diyor ben yeni bir egemenlik, yeni bir çağ başlatacağım. Ve bu nasıl bir çağ diyor? Adaleti ölçü ipi doğruluğu çekülü yapacağım diyor. Yani adalet doğrulukla dolu bir egemenlik kuruyor İsa Mesih. Dünyadaki yalanlar, hilelerin üzerine kurulduğu egemenliğe benzemeyecek. Sağlam bir egemenlik kuracağım, adalet ve doğrulukla dolu. Bir gün hepsi, bütün egemenlikler, bütün güçler Nuh'un zamanında olduğu gibi sel tufan ile denenecek ve yok olunacak. Çünkü sağlam değillerdir. Ama İsa Mesih diyor, bana güvenirsen, hayatını benim istediğime göre yaratırsan, yaparsan sağlam ve dayanıklı olacaktır. İsa Mesih'in ölümü ve dirilişinden sonra havarisi olan Petrus, bu ayetlerin üzerine bir anlam kattı, yeni bir şey açıkladı. Diyor, insanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşı Rab'be gelin. Hani İsa Mesih'e gel diyor. Rab'bin seçtiği taş odur. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Wow! Bir sürü şeyler var bunun içinde. Diyor işte İsa Mesih yeni bir tapınaktır. Ve biz İsa Mesih'e ne zaman iman edersek ona benzemeye başlıyoruz. İsa nasıl köşe taşı gibi oluyorsa biz de tapınaktaki küçücük birer taşlar gibiyiz. Yani Tanrı'nın tapınağını görmek istersen bugün etrafına bir bak. Biz toplandığımızda onun tapınağız. İşte bakıyorum Tanrı'nın tapınağına. Çok güzel. Çok güzel bir iş yaptı. İsa Mesih'e iman ediyorsak, güveniyorsak ne diyor Yaşaya? Yenilmeyeceğiz, çökmeyeceğiz, utandırılmayacağız diyor. Peki biz İsa Mesih'e geldiğimiz zaman, iman ettiğimiz zaman evet günahlarımızın affedildiğini biliyoruz. Ama peki İsa Mesih de bizim utancımızı yok ettiğini biliyor mu? Biliyor musunuz? Artık utanmamıza gerek yok. Çünkü Mesih onu örttü, onu yok etti. Artık tapınak, hani Tanrı'nın oturduğu yer, biziz. Biziz. Yaşam kilisesi, bütün kiliseler. Tanrı'nın oturduğu, insanlarla görüştüğü ve bereket kaynağı olan tapınak, biziz. Sen, siz, hepimiz. Eğer temelimiz sağlamsa, İsa Mesih ise biz de ona benzeyeceğiz. Ve Paulus da bunu söylüyor 1. Korintlilerde. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biz öyleyiz. Yani tek değil, çoğu kullanıyor. Ben tek Rab'in tapınağıyım. Yani evde tapınırsam bir aynı yok değil. Biz ne zaman beraber toplansak bir fark var. Bir fark var burada. Çok önemli. Biz Tanrı'nın tapınak isek bu ne? O zaman bu ne demek? Tanrı'nın insanlarla buluştuğu yer tamam İsa Mesih olduğunu biliyoruz. Ama biziz. Çünkü içimizde kutsal ruh da var. Biz ne zaman İsa Mesih'e gelsek kutsal ruh yüreklerimize koyuyor. Ve biz de dünyaya bereket kaynağı oluyoruz. Demek ki biz kutsalız artık. Günahkar değil, kutsalız. Aziziz. Hepimiz aziz ve azizeyiz. Değil mi? Dünyaya ışık ve tuz olmamız lazım. Çünkü biz doğalen farklıyız şimdi. Biz kutsal olduğumuz için. İsa Mesih ile ilgili müjde yansıtacağız. Yansıtmalıyız. Biz nereye gidersek Tanrı'nın bereketini taşıyoruz. Bu kaybolmuş, bu karanlık içinde olan dünyaya. Biz kahinler gibiyiz. kutsalız. Biz nereye gidersek, iş yerimize, okullarımıza, evlerimize, ailelerimize, tatilimize bile kutsalız. Ve Tanrı'nın bereketini taşıyoruz oraya. Aynı zamanda biz ne zaman beraber toplansak, özellikle pazar günleri bu arada, kalabalık olduğumuzda Tanrı aramızda çalışıyor ve biz bunu bugün gördük, değil mi? Yani kutsal ruh birkaç kişinin üzerine geldiğince onlar Rab'den farklı farklı sözler paylaştılar. Çok güzel, Rab bizimle, çoğumuzla, hepimizle konuşmak istiyor. Düşünecek olursak tek başına bir taşın, tuğlanın faydası pek yoktur. Ama bina için kullanıldığında çok güzel, görkemli bir bina inşa olunur. Tek tuğla, tek taş olmayalım. Beraber olalım. Bizim işimiz nedir artık? Ruhsal kurbanlar sunmak. Ali abi birkaç hafta önce anlattığı gibi biz artık fiziksel kurbanlar kesmiyoruz. Sunmamıza gerek yok. Ama biz ne zaman Rabbin istediğini yapsak, onu yerine getirirsek, Rabbin hoşuna gidiyor. Ve biz ruhsal kurban Rab'be teslim ettik kendi hayatımızdan. Rabbin hoşuna gidiyor bu şeyler, biz ne zaman onu izlesek. İnşa edilmiş bir bina düşünecek olursak, şu tuğlayı beğenmedim, onu çıkaracağım diyemezsin. Bina çöker. Ne demek? Biz Rabbin tapınağa girdik mi, orada kalacağız, yerimiz var. Sağlamız orada. Hamdolsun. Aynı zamanda bir taş başka bir taş ile kavga ediyorsa, savaşıyorsa, dedikodusunu yapıyorsa bina çöker. Aramızda öyle bir şey olamaz. Hepimizin aynı babası var. Hepimizin aynı kilisesi var. Aynı amacımız var artık. Bunun için kurtulduk. Çok derin değil mi? Tamam, son eski antlaşmadan gelen hikaye Daniel peygamber. Kısa bir hikaye. Daniel peygamber İsa'dan yaklaşık 500 sene önce yaşadı. Ve hizmet ettiği kral rüyasında şöyle bir şey gördü. Şöyle bir görüm gördü. Demir, kil, tunç, gümüş ve altından bir heykel vardı. Tamam mı? Heykel vardı. İnsanların egemenliklerini simgeliyor. Uluslarını simgeliyor. Ve sonra şöyle görmüş, Daniel kitabında yazılıyor. Bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirinden, kilden ayaklarını çarpıtarak onlara paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü dünyanın egemenliklerini. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu. Bütün dünyayı doldurdu diyor. Yani İsa Mesih bu büyük taş, büyük hani büyümekte olan taş İsa Mesih ve onun kurduğu egemenlik. Ruhsal bir egemenliktir bu. Fiziksel egemenliklerden bahsetmiyoruz. Bir gün öyle olacak ahiret gününde ama şimdi ruhsal bir egemenlikten bahsediyor. Ne zaman birisi İsa Mesih'i izliyorsa, onun sözlerini yerine getirmeye başlıyorsa bu taş daha da büyüyor, daha da büyüyor ki bir gün bütün dünya dolduracak. Habakuk peygamberi şöyle diyor, çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, sular denizi nasıl dolduruyor? Su ve deniz aynı neredeyse ve bütün dünyada deniz var. Dünyada Rabbin yüceliğinin bilgisiyle dolacak diyor. Bir gün, bir gün herkes görecek İsa Mesih'in egemenliği. İsa Mesih geldiğinde bütün dünyanın egemenlikleri uluslar geçersiz kılındı. Tek önemli olan İsa Mesih'in ruhsal egemenliği. Ve benzetmede İsa şöyle diyor. Daniel'in peygamberlik ettiği taş benim. benim aracılığımla ve sadece benim aracılığımla Tanrı'nın gelmekte ve gelişmekte olan egemenliğine katıl diyor. Bana katıl, benim egemenliğime gir. Herkese açık bir teklif. O zaman tam güvenlik içinde olacaksın. Bu taş, bu kayanın üzerine temelin varsa eğer. Çok güzel ve çok anlam taşıyan küçük bir benzetme değil mi? O zaman tekrar bu benzetme okuyalım. Ondan sonra özetleyelim ve biraz düşünürüz. Tamam peki benim hayatıma nasıl uygulayabilirim? Ve biraz dua edeceğiz kendimiz için. Tamam mı? O zaman İsa'nın anlattığı benzetme okuyacağım son bir kez. Diyor, niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da korkunç olur. O zaman kısacası, İsa Mesih ismen mi, tamamen mi izliyoruz? İsmen mi, tamamen mi izliyoruz? Kurtuluş nasıl olur? İsa Mesih ile ilişkiye sahip olmamız lazım. İsa'nın sözlerini de bilmemiz lazım ve onları yerine getirmemiz, hayatımızı benimsememiz lazım, uygulamamız lazım. İsa Mesih'in sözlerini izlemeye çalıştığımızda hayatımız zorsa bu normal bir şey. Birinci adam çok terledi, çok emek harcadı şu görünmeyen temellere atmak için. O zaman hayatımız tamam başka insanlardan daha zor olacak. Ama sağlam olacak. Tüm hayatımız ona göre düzenlememiz gerek. O zaman sağlam, depremlere, sellere dayanan, dayanıklı bir bina olacaktır. İsa Mesih bizim kayamız, bizim köşe taşımız oluyorsa, yaptığımız her şey ona göre olacaktır. O bizim hayatımızın referansı, merkezi olacaktır. Herkes bizim farkımızı görecektir dünyada. Biz tuz, ışık gibi olacağız. Farkımız olacaktır. Ve bu eski antlaşmadan 3 resim artık yerine geldi kısmen ve bir gün tam yerine gelecektir. Nuh'un tufanı, bir gün bu kötü dünya yargılanacak. Aynen tufanda olduğu gibi İsa Mesih Rabbim olarak kabul ettim demek yeterli değil. Ona binmemiz gerekiyor, o gemiye binmemiz gerekiyor. Nuh gibi Rabbin dediğini her şey yapmamız gerekiyor, uygulamamız gerekiyor. İkincisi Tanrı'nın yeni tapınağı, ona iman eden utandırılmayacak. Peki iman ettin mi de hala utanç hissediyor musun? Bunlar Rab'be verebilirsin. Çünkü o sizin utancınızı, sizin günahlarınızı, sizin kirliliğinizi tamamen silmek ve yok etmek istiyor. Biz de Tanrı'nın tapınağının içindeyiz. Hepimiz Tanrı'nın tapınağının bir parçasıyız. Tek başına olmaz, hep beraber oluyoruz. Ve üçüncüsü İsa Mesih'in egemenliği. Daniel peygamberden öğrendiğimiz İsa Mesih'in egemenlik başladı. Şimdi gizli, şimdi ruhsal. Kim İsa Mesih'e iman ediyorsa oraya katılıyor. Ama bir gün bütün dünya dolduracak kadar büyük olacak. Ahiret gününde tamamen görünür olacak. Ve o zaman onun kimliğini taşıyorsanız kurtulacaksınız diyor. Kimlik nedir? Kutsal ruh, yüreklerimizdeki
kutsal ruh.
O zaman bence ayağa kalkalım ve sessiz bir şekilde Rabbi bekleyelim. Hangisi lazım bize? Hangisi lazım? İsa Mesih ile ilişkimiz mi lazım? Yani İsa Mesih tanımıyorsanız ona gelebilirsiniz şimdi. İsa Mesih ile bir ilişki kurabilirsiniz. İsa Mesih'in sözlerini yeterince biliyor musun? Öyle hissediyor musun? Yoksa ya Rab lütfen ben senin sözlerini daha iyi bir şekilde anlamak ve yerine getirmek istiyorum mu demek istiyorsun? Veya İsa Mesih'in sözlerini evet biliyorum ama bazen istediğim gibi tam yerine getiremiyorum mu diyorsunuz? Rab bizim ilerlememiz gerekiyor. Tam kurtuluşa kavuşmamızı istiyor. O zaman şimdi Rabbi ile bir konuşalım. Hangi konuda gelişmek istediğimizi ona açıklayalım. Ondan yardım isteyelim. Bir iki dakika böylece sessiz olalım. Ondan sonra duayla kapatırım. İsa Mesih, senin kutsal sözlerin, kutsal öğretişin için sana şükretmek istiyorum. Hiçbir zaman kolay olmuyor. Biz bazen kolay olduğunu düşünüyoruz da her zaman çok keskin bir sözlerin var. Her zaman bizim ilerlememizi istiyorsun. Her zaman bizim daha fazla sana benzememizi istiyorsun Rab. Hamdolsun biz bunu yapmaya çalıştığımızda kendi gücümüzle değil, senin bize verdiğin, bağışladığın gücünle bunu yerine getirebiliriz. Rab biz gerçekten sana hoş kokulu kurbanlar sunan kahinler gibi hayatımızı senin istediğine göre endekslemek istiyoruz Rab. Lütfen bu konuda bize yardım et diye dua ediyorum. Senin lütfunu her zaman hissedelim ve buna göre daha fazla senin istediğine göre yaşayalım diye dua ediyorum. O zaman benim değerli kardeşlerim, değerli misafirlerimizi kutsuyoruz ve bereketliyoruz. İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin.